Antropoloji.
Ünite 2. Kültür kavramı.
Toplum içinde nasıl davranacağımızı, hangi yer ve zamanda nasıl hareket edeceğimizi kültürümüzden öğreniriz. Bu yüzden pek çok kültürde erkek çocukla kız çocuk arasında toplumsal cinsiyete bağlı roller bakımından bir fark ortaya çıkar.
Amaçlarımız.
Bu üniteyi tamamladıktan sonra
kültür kavramının içeriği ve kapsamı nedir?
Kültür kavramını geçirdiği evrim ve bugünkü farklı ele alınış biçimleri nelerdir?
Kültürün özellikleri nelerdir?
Kültürün aktarılma süreçleri nelerdir? Sorularına yanıt verebilecek bilgi birikimine sahip olacaksınız.
Örnek olay.
Kapadokya bölgesinde rastladığımız peri bacaları, bölgede yer alan Erciyes Dağı, Hasan Dağı, Göllü Dağı ve Karaca Dağı gibi volkanların etkin halde bulunduğu üst miyosen devrinde, günümüzden yaklaşık olarak 10 milyon yıl önce vuku bulan lav püskürmeleri sonucunda, yani bir doğa olayı sonucunda oluşmuşlardı. Ancak bu doğal oluşumlar insan eliyle değişime uğratılmıştır. İçleri insanlar tarafından oyularak bölgede kaya dam denilen konutlar ortaya çıkmış, peri bacalarının bir kısmı da içleri oyularak birer ibadet mekanı, kilise haline getirilmiş ve Hristiyan dinsel hayatını yansıtan pek çok duvar resmiyle bezenmiştir. İşte peri bacaları doğanın yarattığı şeylerin insanın müdahalesiyle dönüştürülmesine, yani kültüre güzel bir örnektir. İnsanlar bu yolla temel ihtiyaçlarından birini, yani barınma ihtiyacını karşılamışlardı. Ama onunla da yetinmediler ve bu kaya damlara dinsel işlevler de verdiler. Biz bu insan elinden çıkma oluşumları doğada bulamayız. Üstelik bu doğal oluşumlar insanın imgelem dünyasında da pek çok başka türlü etki meydana getirerek yeni yaratımlara dönüşmüştür. Peri bacası adı bile ona örnektir. İnsanlar izledikleri bu doğal oluşumlarla kültürel olarak düşünce dünyalarında ve somut olarak yaratmış oldukları başka imgeler arasında ilişki kurmuşlar. Doğaüstü bir varlık olarak tasarladıkları periler ve ısınma ve yemek pişirme ihtiyacını giderirken icat ettikleri baca kavramlarını bu doğal oluşumlara yükleyerek onlara anlam kazandırmışlar, onlara ad vermişlerdir. Görüleceği gibi bir doğa oluşumu en temel bir ihtiyacımızdan başlayarak düşünce dünyamızın uçlarına uzanan geniş bir yelpaze insanın kullanım ve anlamlandırılmasına konu olmuş ve kültürel olarak insan tarafından dönüştürülmüştür. O artık sadece doğal halinde bir şey değil, insanın maddi ve manevi müdahalesiyle kültürel bir yaratımdır da aynı zamanda. İşte bu yaratımların tamamına ve doğanın sunduğu zemin üzerine kurduğumuz beşeri dünyaya kültür diyoruz.
Anahtar kavramlar:
kültür,
kültürleme,
kültürleşme,
kültürel yayılma,
kültürlenme,
kültür şoku,
kültürel gecikme,
kültürel özümseme,
kültürel bütünleşme,
zorla kültürleme,
kültürel değişme.
İçindekiler:
giriş,
kültür nedir,
kültürün özellikleri,
kültürel süreçler.
Giriş.
Bütün canlıların temel amacı hayatta kalmaktır. Milyonlarca yıl süren biyolojik evrim süreci, bugün yaşayan pek çok canlının değişen koşullara uyarlanarak ve buna göre değişim geçirerek bugüne kadar hayatta kaldığını ve türünü devam ettirdiğini göstermektedir. Ne var ki evrim süreci canlıların hayatta kalmasında temel mekanizmanın biyolojik uyarlanma yeteneği olduğunu işaret etmektedir. Oysa insanın biyolojik evrim süresi boyunca geçirdiği değişim, onun uyarlanmasını tam olarak açıklamak bakımından yetersizdir. Zira insan türü, çevresel baskılara kendi yarattığı bir araçla, kültürle uyarlanma yolunu seçerek ayakta kalmış ve türünün devamını sağlamıştır.
Kültür nedir?
Kültür, insanı diğer canlılardan ayıran en önemli olgudur. İnsan, diğer pek çok canlı türüyle karşılaştırıldığında doğada kendi biyolojik donanımıyla hayatta kalmayı başarmak açısından zayıf ve yetersiz bir varlık olarak görülür. Örneğin, avını yakalamak ya da bir avcıdan kaçmak için gelişmiş bir hız yeteneği veya avını yakaladığında onu kolaylıkla etkisiz hale getirip parçalayabilecek pençeleri ya da dişleri türünden biyolojik avantajları yoktur. insanın hayatta kalmasını ve türün devamını sağlayan yegane avantajı onun kültürüdür.
Kültür en genel tanımıyla insanın doğa dışında yarattığı ve ona eklediği maddi ve manevi her şeydir. Bunun içine üzerine giydiği giysiden beslenme sistemine, barınma tarzından dinsel inanışına, toplumsal örgütlenmesinden hayatı anlamlandırdığı ideolojik çerçevelere kadar pek çok şey girer. Kısacası aslında teknolojiyle, ayın da konuşma diliyle yemek pişirme aynı gerçekliğin parçalarıdır. Bütün canlılar evrim tarihi içinde farklılaşmıştır. İnsan türü de bunun dışında değildir. İnsan da tıpkı diğer hayvanlar gibi doğal seçilim ve uyarlanma süreçlerinin etkisi altında biyolojik değişime uğramış, ancak evriminde asıl sıçramaya biyolojik donanımının yetersiz kaldığı noktalarda kendinin ürettiği bir takım araç gereçler ve kurumlar yoluyla sorun çözerek, yani kültürel olarak gerçekleştirmiştir. Bu yüzden insan üzerine düşünenler hayvanlar arasında insanın farklılığını önce homo faber, yani alet yapan kavramıyla anlatmaya çalışmışlar, ancak felsefe ve düşünce tarihinde bu olguyu açıklamak için pek çok başka kavram insanı tanımlayan sıfatlar arasına katılmıştır.
Bütün bu sıfatların işaret ettiği ortak yer kültür olgusudur. Zira bu sıfatların tanımladığı özellikler doğada bulunmaz.
Bunları insan kendi zekasının ve el becerisinin ürünü olarak doğa dışında yaratmıştır. Bu yüzden insan türü diğer hiçbir türün başaramadığı bir şeyi, yani dünyanın bütün iklim ve coğrafyalarında yaşamayı ve yerleşmeyi başarabilmiştir. Dünya üzerinde insanın uyarlanarak yurt haline getirmediği hiçbir coğrafya yoktur. En sıcak çöllerden en soğuk kutup bölgelerine, en kurak bozkırlardan en nemli tropik alanlara kadar bütün coğrafi ve ekolojik eşikler insan tarafından iskan edilmiştir. Bunu sağlayan yegane silah, toplu olarak kültür kavramıyla açıklamaya çalıştığımız süreçler ve uyarlanma stratejileridir. Güneş ışınlarının dik olarak geldiği ekvator çizgisi üzerinde yaşayan insanlar bu ekolojik koşullara uygun bir biyolojik uyarlanma geçirmişler ve deri renkleri koyulaşmıştır. Böylece ekolojik koşulların yarattığı risklere karşı biyolojik bir tepki vererek uyarlanmışlardır. Ancak bugün aynı çevrede deri rengi koyu olmayan insanlar da yaşamaktadır. Bu nasıl mümkün olmaktadır? Çünkü açık tenli insanlar güneşin dik gelen ışınlarına karşı kendilerini güneşten koruyacak araç ve gereçler yaparak, yeni giyinme biçimleri icat ederek ve en nihayet bugünkü teknolojik gelişmeyle aşırı sıcak ve neme karşı iklim düzenleyiciler yaparak hava koşullarını kendileri açısından yaşanabilir, hatta konforlu kalarak yaşamı sürdürmektedirler. Bunun tersi de geçerlidir. Kuzey kutbuna yakın bölgelerde yaşayan Eskimo'lar soğuk ve buzlarla kaplı bu coğrafyaya mikro evrim geçirerek uyarlanmışlar. Isıyı vücutta muhafaza etmeye yarayacak morfolojik ve fizyolojik değişiklikler geçirmişlerdir. Tabii bu uyarlanmanın tek yönü biyolojik olanı değildir. Bunun yanı sıra kültürel uyarlanmayla o çevrenin olanaklarından yararlanarak buzdan kulübeler, iglolar yapmışlar. Avlandıkları kutup ayılarının derilerinden giysiler dikmişler, köpekleri evcilleştirerek onların çektiği kızaklarla ulaşımı sağlamışlar, o çevreye uygun bir beslenme ve geçim rejimi geliştirmişlerdir. İşin biyolojik yönü açısından bakıldığında, aynı çevre koşullarında benzer biyolojik uyarlanmayı hiç yaşamamış başka tipte binlerce insan yaşamaktadır. Üstelik sanayi devriminin olanakları da bu bölgelere aktarılarak köpeklerin çektiği kızaklar yerine motorlu kızaklar, kömür, petrol ürünleri gibi yeni yakıtlar aracılığıyla yeni ısınma olanakları, Gore-Tex gibi ısıyı muhafaza eden yeni malzemelerden giysiler, çadırlar vesaire üretmek gibi. Bu bölgedeki kültürel uyarlanma daha ileri bir noktaya götürülmüştür. Bütün bu gelişmeler insanın tarih öncesinden başlayıp bugünlere kadar ulaşan sorun çözme yöntemlerine, bunların birikimine ve değişip yeni koşullara uyarlayabilme yeteneğiyle ilişkilidir. Biz bu değişmeyi bir kültür tarihi olarak, yani insanın araç gereçlerindeki maddi değişmeyi izleyebileceğimiz, bunun yanı sıra dünya görüşlerinde ve algılarındaki değişmeyi, zihniyet değişimini de görebileceğimiz bir değişme örüntüsü içinde tespit edebilmekteyiz. İyi kötüyü de, doğru davranışta yanlış davranış arasındaki farkı da kültürümüzden öğreniriz.
Doğal ihtiyaçlarımızı giderirken de onları doğal halleriyle değil, kültür tarafından giydirilmiş biçimde, belirli normlara ve kurallara uygun olarak yerine getiririz. O yüzden bir kültür için doğru olan bir başkası için yanlış olabilir ya da bir kültür için olağan olan bir başkası için anormal olabilir. Özetle sadece yaşanabilir bir ortama değil, aynı zamanda bir kültürün içine doğarız. O kültür bizi biçimlendirir. Nasıl davranacağımızı, hatta nasıl düşüneceğimizi o kültürden öğreniriz. Adeta kültür elimize, yaşamda karşılaşacağımız durumlar, zorluklar ve sorunlar için bir harita ya da bir rehber tutuşturur. Yolumuzu onunla bulur, sorunlarla karşılaştığımızda çözmek için bu rehbere başvururuz. Ancak bu harita ya da rehber durağan değildir, sürekli değişir. Değişimin hızı kültürden kültüre, zamandan zamana değişebilir. Ama değişim her yerde ve her zaman esastır. Hiçbir toplum ya da kültür başlangıcındaki durumunda değildir. Örneğin 1910'ların Türkiye'sinde Alman İmparatoru 2. Kaiser Wilhelm'dan özenilerek yayılan yukarıya kıvrılmış bıyıklar bir tür ilericiliği ya da o zamanın iktidar partisi İttihat Terakki'ye mensubiyeti gösterirdi. Bugün bu tür bıyığa atfedilen anlam değişmiş ve farklı olmanın bir göstergesi ya da bir delikanlılık timsali olarak algılanır hale gelmiştir. 1930 ve 40'larda badem bıyık modası yayılmıştı. Türkiye'de badem bıyıklılık bir tür batılaşma göstergesiydi ve bu bıyık biçimini büyük ölçüde bürokratlar benimsemişti. Bugünse bu bıyık bir tür gelenekselliği işaret eder. Bu örnekler bize sadece kültürün değiştiğini değil, yanı sıra bizim doğal ya da kişisel sandığımız veya yaşantımız içinde sıradanlaşıp otomatikman yaptığımız bir takım davranış ve seçimlerimizin kültürel anlamlarla yüklü olduğunu göstermektedir. Biz Türkler büyüklerin elini öperiz ama bu bir batılı için garip bir şeydir. Doğu toplumlarında erkeğin erkekle öpüşmesi normal bir davranışken yine batılılar için bunun cinsel çağrışımları vardır. Tıpkı yanak yana öpüşmekle kafanın alın kemiklerini birbirine vurarak selamlaşmak arasında yükselen siyasal anlamlar bakımından fark görülmesi gibi. Biz kişilerin bu davranışlarına göre kimi zaman onların kimliklerini, kimi zaman dünya görüşlerini çıkarsarız. Kişi kentli mi, köylü mü, solcu mu, sağcı mı, dindar mı, dindar değil mi, şu yöreli mi, bu yöreli mi gibi. Dolayısıyla hiçbir davranış doğal ve de tarafsız değildir. Kültür tarafından biçimlendirildiği gibi onlara kültür içinde çeşitli anlamlar da yüklenmiştir. Biz onları bu kültürel süzgeç olmadan anlamlandıramayız. Bu süzgeci kafamızın içine yerleştiren ve gelenekle içine doğduğumuz kültürdür. Sıra sizde 1. Size farklı ya da garip gelen bir davranışı farklı ya da garip olarak algılamanızın temel nedeni ne olabilir? Tartışınız. Bu kültürdür. Zira sizin içinde biçimlendiğiniz, başka bir ifadeyle öğrendiğiniz kültür size olağan ve doğru olanın ne olduğunu da öğretmiştir. Dolayısıyla bu öğrendiğiniz ve alışık olduklarınız dışında bir durumla karşılaştığınızda onu garipser ve yargılarsınız. Ama unutmayın, sizin garip, farklı ya da normal olarak görüp yargıladığınız şeyler başka bir kültürde olağan ve doğru olabilir. İnsan hayatının bütün yönlerini kapsayan ve tarihsel bir derinliği bulunan kültür kavramını tanımlamak pek kolay bir iş değildir. Bu yüzden kavram genellikle çok çeşitli yönlerine bakılarak tanımlanmış, antropolojinin tarihi içinde çeşitli dönemlerde pek çok tanımlama denemesi ortaya çıkmıştır. Antropolog Kroeber ve Klockhorn 1952 yılında yayımladıkları Kültür, Kavramların ve Tanımların Eleştirisi başlıklı derlemede kavramın 164 farklı kültür tanımına yer vermişlerdir. Ancak şu açıktır ki eskilerin deyimiyle ayarın mani, efradını cami, yani içeriğinde olmayanları dışlayan ama öğelerini içinde toplayan bir tanım yapabilmek için kavramın içeriğini belirleyen öğeleri tam olarak anlamamız gerekir. Kültürün tanımlanmasına ilişkin başlangıçtaki eğilimler, kavramla alet yapmak arasındaki ilişki kurmak biçiminde gelişti. İnsan alet yaparak diğer hayvanlardan ayrıştı ve biz ilk kültürleri bu aletlere bakarak tanımlıyorduk. Oysa hayatta kalmak için sadece alet yapmak yetmeyecektir. Zira bugün insana yakın primat türlerin, örneğin şempanzelerin basit aletler yapabildiğini ve onları kullandığını biliyoruz. Hatta bazı araştırmacılar buna ön kültür, pre-culture adını veriyorlar. O zaman insanı farklılaştıran, yani ön kültürle kültür kavramını birbirinden ayrıştıran başka özelliklere bakmamız gerekecektir. Böyle bir arayışa giriştiğimizde karşımıza iki alan çıkmaktadır. Toplumsallık ve iletişim. İnsanın hayatta kalma ve doğayı dönüştürme başarısının altında sadece alet yapma yeteneği bulunmamakta, bunun yanı sıra yarattığı karmaşık bir toplumsallık ve geliştirdiği yüksek iletişim olanak ve yolları da yatmaktadır. İnsan türü daha önce de değindiğimiz gibi biyolojik donanımında var olan olanaklarla doğal haliyle prematüre, yani olgunlaşmamış bir canlı görüntüsü arz eder. Doğada onu üstün kılan yegane yetisi, diğer canlılarla kıyaslandığında sahip olduğu üstün zeka gücüdür. Bu zeka onun giderek gelişen alet yaparak bu olgunlaşmamış doğal halinin dezavantajlarını avantaja çevirmesini sağladığı gibi gelişmiş bir toplumsallık kurmasını da sağlamıştır. Zira insan türü bu toplumsallığı sayesinde doğanın zorlu koşullarına direnebilmiş, doğayı istismar ve kontrol etmeyi başararak doğa dışı bir hayat kurabilmiştir. Değindiğimiz gibi tek bir insan, başka insanlar olmadan doğada yalnız başına var olamaz. Doğanın bahşettiği olanaklar onun tek başına hayatını sürdürmesine yardım etmez. Ya kısa zamanda yok olur ya da belirli tesadüflerin yardımıyla hayatta kalsa bile hayvansallaşır. Bunun çeşitli örneklerinin olduğunu söylemek mümkündür. Örneğin, Judy Foster'un rol aldığı, Michael Apted'in yönettiği ve gerçek bir olayı yansıtan Nail filminde 1994, çok küçük yaşta toplumdan koparak tesadüfen hayatta kalan ve ergenlik çağındayken bulunan böylesi hayvanileşmiş bir çocuğun öyküsü, insanı yapan şeyin toplumsallık olduğuna ilişkin çarpıcı kanıtlar sunar. Toplumsallıktan kopan birey burada bütün insani değer, kural ve normlardan kopmuş olduğundan ve tamamen kendi yarattığı tuhaf bir dille konuştuğundan toplumsal iletişim kuramayan bir varlık haline gelmiştir. Hiçbir simgeyi çözemez, hiçbir isteğini belirleyemez, ihtiyaç duyduğu şeylere sadece saldırarak ulaşmaya çalışır. Bu bireyde iki duygu hakimdir, saldırganlık ve korku. Üstelik ne denli uğraşılsa da ona dil öğretilemez. Öte yandan insanlığın başlangıcından beri insanların takımlar ve giderek daha karmaşık topluluklar halinde yaşadığı bilinmektedir. Çünkü prematüre haliyle bir insanın hayatın gerektirdiği bütün etkinlikleri gerçekleştirmesi olanaksızdır. Bu yüzden başka insanlara ihtiyaç duyar. En temelde insan yavrusunun uzun süreli bakıma ihtiyaç duyması onu koruyup kollayacak, bakımını yapacak ve hayata hazırlayacak bir kurumu zorunlu kılmıştır. Anne ile çocuk arasındaki bu zorunlu bağımlılık ilişkisi sadece çocuğu bağlayan bir süreçte değildir. Anne de çocuğa bağımlı haldedir ve bu yüzden hayatı sürdürmesi için zorunlu etkinliklere vakit ayıramayacaktır. O nedenle baba veya annenin mensup olduğu bir tür topluluk onun da ihtiyaçlarını karşılayacak, yükümlülükleri paylaşmak zorundadır. Bu topluluğun devamı için kaçınılmaz bir zorunluluktur. Dolayısıyla paylaşma ve topluluğun korunması temelinde bir birlik inşa edilir. İlk toplumsallık biçimi bu olmalıdır. Başlangıçtaki avcı toplayıcı insan sadece bu nedenle değil, yaşamının temeli olan av etkinliği içinde örgütlenmek zorundadır. Tek başına av, insanın doğal olanaklarını aşan bir etkinlik olduğundan bir takımı gerektirir. Bu takım önce örgütlenmek, av sırasında işgüdümlü davranmak ve av sonunda elde edileni paylaşmak durumunda kalmıştır. Örgütlenmek ve eşgüdüm belirli düzeyde etkileşimi gerektirir. Etkileşim gereği çeşitli iletişim biçimlerinin en başta da konuşma dilinin gelişmesini sağlamıştır. Konuşma dilinin üzerine içinde simgelerin ve soyutlamaların yer aldığı büyük bir iletişim dünyası ortaya çıkmıştır. Dil, simgeler ve soyutlamalar bu ilksel topluluk içinde topluluğun yeni üyelerine aktarılır ve kültür böylece inşa edilir. Giderek kararlılık ve süreklilik kazanır. Zorunlu toplumsallık hali insanın yabanın rekabet duygusunu da törpüler, ehlileştirir ve rekabetten ziyade dayanışmayı öne çıkarır. Bu toplumsallık kültürün içinde kararlılık kazanan belirli değerler, normlar ve kurallarla yürür. Evlilik ve akrabalık kuralları, toplumsal cinsiyet rolleri, şiddeti kullanma biçimleri, hak ve adalet duygusu, geçim biçimine ilişkin ilkeler, serveti biriktirme ve tüketme tarzları, topluluğun dışlama ve içerme mekanizmaları böylelikle ortaya çıkar. Sıra sizde 2. Sizce toplumsallık sadece insana özgü müdür yoksa başka canlılar için de söz konusu mudur? Başka canlılarda da, örneğin arılarda, karıncalarda, yunuslarda, aslanlarda vesaire toplumsallık atfedilebilecek bazı davranışlar gözlenir. Ancak bizim toplumsallık olarak adlandırdığımız bu davranışlar, türün üyelerinin sonradan gelen üyelere öğreterek aktarılan ve kuşaklar boyunca değişebilen türde davranışlar değildir. Ayrıca bu canlılar değişen durumlara göre değişen davranış stratejileri geliştirmek bakımından da insan gibi örgütlenemezler. Söz konusu olan bu canlıların biyolojik evrim süreçlerinde edindikleri genetik yetenekleridir. O yüzden biz bir insanlık tarihinden söz edebiliriz ama bir arılar tarihinden, yunuslar tarihinden söz etmemiz mümkün değildir. Çünkü tarihi yapan bu toplumsal ilişkiler ve onlarda ortaya çıkan değişimlerdir.
Bu noktada kavramın genel geçerlik kazanmış tanımlarına geri dönmek ve az önce açımlamaya çalıştığımız özelliklere dayanarak bir tanım önermek artık mümkündür. Kavramın çoğunlukla başvurulan ve geniş kabul görmüş tanımını 1871 yılında Amerikalı antropolog Edward Tyler yapmıştı. Tyler'a göre kültür ya da uygarlık, bir toplumun üyesi olarak insanoğlunun öğrendiği, edindiği bilgi, sanat, gelenek, görenek ve benzeri yetenek, beceri ve alışkanlıkların içine alan karmaşık bir bütündür. Bu tanımlama denemesinde 3 vurgu öne çıkmaktadır. Birincisi, bir toplumun üyesi olarak tanımlanan insanın toplumsallığına yapılan vurgudur. İkincisi, öğrenme edimine yapılan vurgudur. Üçüncüsü ise kültürün karmaşık bir bütün olarak nitelendirilmesidir. Toplumsallık kültürün var olması için birinci gerektirenidir. Toplumsal bir hayat yoksa kültür de ortaya çıkmaz. Zaten böyle bir durumda kültüre gerek de yoktur. Öğrenme edimi yine kültürün bir zorunluluğudur. Zira yeni ortaya çıkan her insan, kuşağı yeni bir kültür icat etmez, edemez. Kaçınılmaz olarak önceki kuşaklar kişinin içine doğduğu kültürü ona aktaracak. Bu aktarım süreci kuşaktan kuşağa yavaş ya da hızlı değişimlere maruz kalarak sürüp gidecektir. Dolayısıyla kültür kişinin genetik olarak getirdiği doğal bir şey değildir. Bir kişinin içine doğduğu kültür onun yaşamdaki bütün kültürel hayatını da belirlemektedir. Bu toplumda doğduğumuz için Türkçe konuşuyoruz ve burada geçerli kültürel norm, değer ve kurallara göre yaşıyoruz. Eğer başka bir toplumda doğsaydık, başka bir dil konuşacak ve o toplumun meşrebince yaşayacaktık. Yani kimse etnik, kültürel ya da dinsel kimliğini ve aidiyetini doğuştan getirmez. Doğduktan sonra kültür aracılığıyla kazanır. Bu tanım, kültürü yaklaşık karmaşık bir bütün olarak görür. Bu ele alış biçimi, tanımı öne süren antropoloğun yapısal işlevselci bir bakış açısına sahip olunmamasındandır. Bu bakış açısı kültürü çatışma yaratıcı bir referans olarak düşünmez. Kültürün bütün öğeleri çatışmayı önleyecek biçimde birbiriyle destekleyici ve tamamlayıcı bir etkileşim ve ilişki içindedir. Başka bu ilişki pek çok öğenin birbiriyle karşılıklılığını gerektirdiğinden ilişki basit bir ilişki değildir. Daha çok matematikteki matris sistemine benzer bir karmaşıklık içerir. Bu tanım biraz daha ileri götürüldüğünde Yalçın İzbul'un 1983 yaptığı tanıma yaklaşırız. Kültür, belirli bir topluluğun sosyal etkileşim yoluyla sürdürdüğü ve bireylere kazandırdığı maddi manevi yaşam tarzı ve dünya görüşü bileşimi, onların bir bütünleşmesi olup, varlık nedeni ve sonucuysa çevreye uyarlanma, giderek çevreyi kendi kuramsal amaçları doğrultusunda değiştirme dinamiğidir. Bu tanım, Tyler'ın tanımının yanına toplumsal etkileşimi, yaşam tarzının hem maddi hem de manevi yanlarını, dünya görüşü kavramını ve uyarlanmayı eklemekte, kültürü bir dinamik olarak ele alarak kültürel değişmenin evrenselliğine vurgu yapmaktadır. Burada toplumsal etkileşimi kuran şey iletişimdir ve iletişimin merkezinde de konuşma dili yer alır. Konuşma dilinden başlayarak geniş bir tahayyül dünyasına ve simgeler sistemine uzanan büyük bir iletişim alanı toplumsal etkileşiminin kurucu öğesidir. Bu kurucu öğe üzerine o topluluğa mensup bireylerin kabul ettiği ve uyduğu ya da uyması beklenen bir değerler, normlar, kurallar alanı inşa edilmiştir. Ancak bunların hepsinin zemininde o topluluğun içinde yaşadığı çevreye uyarlanma zorunluluğu yatar ve bu uyarlanma etkinliği bir kerede olup bitecek bir şey olmayıp süreklilik arz eder. Bu süreklilik kültürün dinamizmini, yani kültürel değişmeyi ortaya çıkarır. Bu zeminden hareket ederek şimdi kültürün özelliklerine geçebiliriz. Kültürün özellikleri. Bir, kültür hem evrenseldir hem de özeldir. Kültür olgusunun dışında bir insanlık tanımlanamaz. O yüzden kültür bütün insanlığa ait belirleyici ortak bir olgudur. Dolayısıyla eğitimsiz ya da görgüsüz insan yerine kullanılan kültürsüz insan sözü saçmadır. İnsanın dünyayı anlamlandırmak, onun içinde var olmak ve yaşadığı çevreye uyarlanmak bakımından kültür dışında sahip olduğu bir olanak yoktur. O nedenle kültürsüz insan da olamaz. Ancak kültür bir uyarlanma olarak ele alındığında farklı zaman ve mekanlarda oluşmuş ve oluşa gelen büyük bir uyarlanma çeşitliliğiyle, dolayısıyla büyük bir kültür çeşitliliğiyle karşılaşırız. Bu nedenle her insan kültürlüdür ama her insanın mensup olduğu toplulukların kültürü birbirinden farklı olabilir. Bu noktada antropolojik ekolojinin sorduğu temel sorulardan ikisine gönderme yaparak kültürler hem birbirlerine benziyorlar hem de birbirlerinden farklılar önermesini kurabiliriz. Zira bütün kültürler bazı özellikleriyle benzeştikleri gibi kültürel kimlikler bu farklılıklara bağlı olarak kazandırılıyor. Üstelik dünyanın bütün coğrafyalarına dağıtılarak bu farklı yörelerde farklı uyarlanma süreçleri geçirmiş olan kültürler, göçlerle ya da kendilerine yakınlaşan ya da yer değiştiren kültürlerle temaslar sonucunda yeniden farklılaşıyorlar. Onlara gelen ya da kültürün içinden doğan yenilikler, kültürler yeni biçimler alıyorlar. Dolayısıyla kültürler arasında bir sarmaşma ve ayrışma dinamiğinden ve bu dinamiğin sürekliliğinden söz edebiliriz. Kültürler zaman zaman yakın oldukları kültürlerden farklı başkasıyla ilişkiye geçebiliyor, yani sarmaşıyor. Kimi zaman da alan veya uyarlanma stratejisi değiştirerek yakın oldukları ya da daha önce etkilendikleri kültürlerden ayrışıyorlar. Üstelik bu sürekli oluyor. Bu nedenle herhangi bir öz kültür tanımlamak, yani tarihin derinliklerinden bugüne kadar fazlaca ya da hiç değişmeyen ve ortaya çıkmasına yol açan dinamiklerle bağını hiç kopartmadan bugüne kadar gelen bir kültür bulmak olanaksızdır. Bunun gibi bu değişme ve uyarlanma baskısı altında belirli bir kültürün esas özellikleri şunlardır gibi bir liste vermek de mümkün değildir. Vereceğimiz her liste o ana, o zamana ait olacak ve tanımlamamız dünya görüşümüzle bağıntılı, yani göreli olacaktır. Böyle çabalara biz özcülük diyoruz. Eğer değişme esassa özcülük hem mantık hem de bilim dışı demektir. 2. Kültür kapsayıcıdır. İnsan yaratımı olan hiçbir şey kültürün dışında değildir. Taş çağlarında atalarımızın yaptığı basit aletlerden uzaya yolladığımız mekiklere kadar her şey karmaşıklığı ve teknolojisi ne olursa olsun birer kültür ürünüdür. Bunun gibi basit bir halk masalından en karmaşık matematik sistemine, birer dizelik manilerden en çetrefilli mitolojilere, dinsel sistemlere, çeşit çeşit dillere kadar zihinsel ve manevi alana ait her şey de kültürün kapsamı içindedir. 3. Kültür toplumsaldır. Bir bireye ait kültürden söz edilemez. Kültür toplumsal olarak kazanılır, yaşanır ve aktarılır. İnsan tek başına da kendince bir kültür icat edebilir ama bu icadın içinde yaşadığı kültüre aykırılığı onun dışlanmasına, marjinalize edilmesine, hatta yaşamının tehlikeye girmesine yol açabilir. Her bireyin farklılıkları elbette vardır, ancak bu farklılıklar toplumsal hayatın koyduğu sınırlar içinde mümkündür. O yüzden bu sınırların ihlal edilmesi bile toplumsal bir etkinliğe gerektirir. Bu yeni toplumsallık, yeni koşulların veya yeni dünya görüşlerinin beslediği bir zeminde hayat bulabilir ve belki zaman içinde kabul de görebilir. Öte yandan insanın herhangi bir başka canlı türü gibi kendi başına hayatta kalması da mümkün değildir. Yaşamak için her zaman başka insanların etkinliklerine ve desteğine ihtiyaç duyacak, hayatta nasıl davranması, hatta nasıl düşünmesi gerektiğini bu toplumsallığın kurduğu birlikler içinde öğrenecektir. Bu nedenle toplumsallık kültürün gerektireni zorunlu koşuludur. 4. Kültür bir soyutlamadır. Kültür ortak ve bütünleştirici bir yaklaşımla tanımlandığı için somut olarak gösterilebilen bir şey değil, bir soyutlamadır. Kültürü hayatın içinde somut olarak işaret edemeyiz. Onu belirli davranışlar, tutumlar, değer yargıları aracılığıyla hisseder ve anlarız. Kültürü araştırmak, belirli davranış ve tutumları arkasında yatan ana metni görebilmek de mümkündür. Çünkü bütün davranış ve tutumların bir kültürel referansı vardır. Bir başka deyişle kültür araştırması bu referansların ortaya çıkarılması çabasıdır. Bu kültürden bahsetmek aslında belirli bir topluluğun günlük yaşamına hükmeden, ona yön veren değerlerden, norm ve kurallardan bahsetmektir. Günlük yaşamın gözlemlemesi, bu yaşama yayılan davranış ve tutumların arkasında yatan tutarlı bütünlüğe, yani soyut düzleme ulaşmak için bir araçtır. 5. Kültür, tarihsel ve süreklilik içinde bir olgudur, dinamiktir, değişmeye tabidir. Daha önce de belirtildiği gibi, kültür bir kuşak tarafından icat edilecek veya yıkılabilecek bir olgu değildir. Kuşaktan kuşağa aktarılarak süreklilik kazanan, uyarlanma sürecinin ve pek çok toplumsal etkileşimin etkisi altında değişerek varlığını sürdüren bir bütündür. Ancak kültürün aktarılarak insan yaşamının sınırlarını çok aşan bir hayatiyetinin bulunması, onun değişmesi önünde bir engel değildir. Kültürler zaman zaman yavaş, zaman zaman da hızlı değişirler. Örneğin tarım toplumundan sanayi toplumuna geçiş, bu dönüşüme maruz kalan toplumların kültürünü de değişmeye zorlamıştır. Yalnız şunu da belirtmek gerekir ki teknoloji ve ekonomideki bu köklü dönüşüm yansımasını kültürde birebir bulamaz. Kültür maddi değişmeler yanında daha yavaş değişir. Önceki kültürel özellikler kalıntılar halinde devam eder ve ancak zaman içinde etkisini azaltarak ortadan kalkabilir. Bu nedenle eğer bir kültürden diğerine hızlı bir biçimde geçmek kastediliyorsa, kültür devrimi olanaklı bir toplumsal dönüşüm biçimi değildir. Örneğin 1917 Ekim devrimi ile mülkiyeti ortadan kaldıran ve dinsel kurumları yasaklayan Sovyet rejimi bu yasaklamayla dini ortadan kaldırabilmiş değildir. 1985'te Sovyetler Birliği'nde uygulamaya başlayan Perestroika, yeniden yapılanma ile birlikte Rus Ortodoks Kilisesi eski gücüne yeniden kavuşmuştur. Aynı durum Çin'de de yaşanmıştır. Ne 1949'da iktidara gelen Komünist Parti'nin eski kültürü yasaklamasıyla eski kültür bütün bütüne yok olmuş, ne de kültür devrimiyle Batı kültürünün bütün yansımalarının yasaklanmasıyla Çin'deki Batı kültürü etkisi ortadan kalkmıştır.
Ayrıca ekonomik ve teknolojik etkiler içine girdiği kültürü belli ölçülerde etkilese de kültürler bu etkilere kendi damgasını vurmakta gecikmezler. Örneğin kapitalist pazar ekonomisinin geçerli olduğu Türkiye'de paranın ekonomik anlamı diğer kapitalist ülkelerden farklı değildir. Ama örneğin Almanya ile Türkiye'de paraya atfedilen kültürel anlam hala farklıdır. Bir Alman için birine bir şey ısmarlamak kültürel olarak anlamsız bir israftır. Ancak Türkiye'de ve pek çok Doğu ülkesinde birisi için para harcamak bir şeref, hatta bir statü göstergesidir. Kültürün sürekliliğini ve tarihselliğini sağlayan en önemli etken belki de kültürün öğrenilen ve öğretilen bir şey olmasıdır.
6. Kültür öğrenilir. Kültür insanın doğuştan getirdiği kalıtsal bir olgu değildir. Her birey başta ailesi olmak üzere içine doğduğu kültürün mekanizmaları aracılığıyla doğduktan sonra çeşitli bağlamlarda kurduğu toplumsal ilişkiler yoluyla toplumsal etkileşim içinde bu kültürü öğrenir. Öğrenme süreklilik arz eder, insan hayatının belli bir bölümüyle sınırlı değildir ve öğrenilenler öğrenen tarafından başkalarına, özellikle de bir sonraki kuşağa aktarılır.
Bu özellik insanı diğer canlılar arasında benzersiz yapar. Zira başka canlıların, özellikle memeli hayvanların belli seviyelerde öğrenme yeteneği vardır. Ancak bir sirk için eğitilip belli komutlarla veya uyarıcılarla belli davranışları yapmayı öğrenen bir hayvan, bu öğrendiklerini kendi yavrusuna aktaramaz. Eğer aynı davranışları tekrarlaması istenirse, o yavrunun da aynı doğrultuda yine insanlar tarafından eğitilmesi gerekir.
Sıra sizde 3. Sizce kültürü nerede öğreniriz?
Her zaman ve her yerde. Doğduğumuz andan itibaren ölene dek ailede, okulda, sokakta, iş yerinde, seyahatte, her türden sosyal ortamda kültürü öğrenmeye devam ederiz. Hayatımız boyunca sürekli olarak bilgi, imge ve simge bombardımanı altındayız. Bunlardan bir kısmını daha önceki öğrenme sürecinde bellememiz mümkündür. Ama maruz kaldığımız yeni etkiler sürekli ortaya çıkar. Bu yüzden sürekli olarak yeniden ve yeniden öğreniriz.
7. Kültür ihtiyaçları giderici ve doyum sağlamaya yönelik bir yapıdır. İnsanların diğer canlıların aksine içinde yaşadıkları çevreye uyarlanmalarında kullandıkları temel araç kültürdür. Çevreye uyarlanmanın birinci koşulu temel biyolojik ihtiyaçlarımızın giderilmesi gereğidir. Temel ihtiyaçlarımızı, yani yeme içme, soluk alma, barınma, giyinme, üreme gereğini kültürün kurumları aracılığıyla yerine getiririz. Dolayısıyla bir kültürün birinci işlevi bu ihtiyaçların doyurulmasıdır. Temel ihtiyaçların giderilmesinde işlev görmeyen ya da bu anlamda doyum sağlamaya yönelik olmayan bir kültür düşünülemez ya da var olamaz.
Çünkü varoluş nedeninin aksine böyle bir kültür insan hayatının sürdürülmesini ve sürekliliğini tehlikeye sokacaktır. Aksine kültür bir yandan bu ihtiyaçların giderilmesine yönelik mekanizmaların ve süreçlerin icat edilmesi ve bu ihtiyaçların giderilmesi önündeki sorunların aşılmasında bulunan yollar anlamına geldiği gibi bu ihtiyaçların en üst düzeyde doyuma ulaştırmakta yükümlüdür. Zira bu doyum kültüre içkin davranış, tutum ve alışkanlıkları pekiştirecek, güçlendirecek ve onların sürekliliğini sağlayacaktır. Bu nedenle eğer ilk başta kültür yoluyla temel ihtiyaçların giderilmesi söz konusuysa, bütün kültürlerde bu ihtiyaçların giderilmesine yönelik yollar bakımından ortaklıklar bulmak mümkün olacaktır. Hayatı bu anlamda zorlaştıran kültür öğelerinin yaşaması olanaksızdır.
Ancak çok özel durumlarda ve geçici süreler için bu tür öğeler var olabilmektedir. Örneğin İslam'da ibadet için oruç tutma davranışı bir ayla ve günün aydınlık saatleriyle sınırlanmıştır. Hristiyanlıkta da oruç sadece hayvansal ürünlerin yenmesinin yasak olduğu bir ayla sınırlıdır. Sadece çok küçük bir grup, yani rahipler, ömür boyunca hayvansal ürün tüketmekten kaçınırlar. Kültürler neden birbirlerine benzer sorusunu, cevabı da burada yatmaktadır. Kültürün bu özelliği Britanyalı antropolog Bronislaw Malinowski'nin işlevselci kültür kuramının ilham kaynağı olmuştur.
8. Kültür bir bütündür ve bütünleştiricidir. Kültür çatışmaya değil bütünleştirmeye yöneliktir. Toplumsal hayat çatışma yaratıcıdır. Sınıf, tabaka, cinsiyet, yaş gibi farklılıklara dayanarak toplumlarda statü ve servet farkları oluşmuş ve bu farklar toplum içinde çatışma riskini her zaman arttırmıştır. Oysa kültür bu çatışma riskini azaltıcı bir şekilde farklara ilişkin çatışmacı yorumu görmezden gelmemizi sağlayan ve belirli dayanışma modelleriyle bu farklılıkları özümseleştiren bir bütünlük duygusu sunar. Hatta bazı kültürler servet farkının yaratabileceği çatışma riskini tamamen ortadan kaldıracak biçimde serveti yok eden eşitleyici mekanizmalar icat etmişlerdir.
Bunun en tipik örneği Kuzey Amerikalı Kvakiut Kızılderililerinin uyguladığı potlaç geleneğidir. Yılda bir kez yapılan potlaç töreninde Kızılderililer çağırdıkları konuklara bütün bir yıla yayılan emeklerinin karşılığı olan serveti sunarlar. Hediyeler verirler, onları yedirir, içirirler. Bu bir yarışma havasında sürer gider ve çağrılan her konuk bu şöleni düzenleyenlere karşı benzer ve belki de daha görkemli bir şölene karşılık vermek konusunda yükümlülük altına girer. Potlaça karşılık veremeyenler intihara bile sürüklenebilir. Şölenin bittiği köylerde arta kalan servetin yakılıp yıkılmasına girişilir. Böylelikle birilerinin birikmiş olan servete dayanarak güç ve iktidar elde etmesinin de önüne geçilmiş olur. Zira şöleni düzenleyenler şölen sonunda ne denli yoksullaşmışlarsa o denli onur sahibi olurlar. Potlaça benzer gelenekler pek çok toplumda görülür. Birikmiş olan servetin kvakiutlarda görüldüğü gibi bütünüyle dağıtılıp tahrip edilmesi biçiminde olmasa bile simgesel bir dağıtım düzenlenmiştir. İslam toplumlarındaki zekat kurumunu bunun bir örneği olarak verebiliriz. Burada servet tam olarak dağıtılmasa da simgesel olarak bunun belli bir bölümünün yoksullara aktarılması bu bütünlük ve dayanışma duygusunu yaratmaya yöneliktir. Kurban bayramlarında kurban etinin dağıtılması da benzer biçimde yorumlanabilir.
Yavuz Turgul'un Züğür Dağı filminde 1985 trajikomik bir biçimde anlatılan A tipi ne kadar yoksullaşmış olsa da düzenlenen güreş müsabakasının ardından bütün köylüsüne ziyafet vermeyi bir yükümlülük sayar. Zira ağalık sadece ekonomik bir tahakküm biçimi değil, aynı zamanda belirli toplumsal kültürel görevlerin bulunduğu ve otoriteye karşı bağlılık ve rızanın bu görevlere bağlı ve kültürel olarak zamanı ve mekanı belirlenmiş karşılıksız vericilik davranışı ve yükümlülükler aracılığıyla temin edildiği bir kurumdur.
Öte yandan kültürün farklı öğeleri de birbiriyle çatışma içinde birlikte var olamaz. Eğer böyle bir durum ortaya çıkarsa bu öğelerden biri tasfiye olacak ya da dönüşecek veya iki farklı kültürel eğilim olarak birbirinden ayrışacaktır. Dolayısıyla kültürel hayatın bir alanında meydana gelen değişiklikler diğer öğeleri de değişmeye zorlamaktadır. Örneğin Türkiye'de medeni kanunun kabulüyle tek eşlilik bir zorunluluk haline getirilince din içinde çok eşliliğin ancak zorunlu hallerde geçerli bir kurum olduğunu dile getiren yorumlar çoğalmaya ve geçerlilik kazanmaya başlamıştır.
Modernleşmeyle birlikte çok eşlilik ise modern kent hayatında uygulanabilir bir gelenek olmaktan uzaklaşmış, ancak aşiret yapısının hakim olduğu coğrafyalarda varoluşunu meşru ve gerekli kılan eski koşulların görece devam ettiği hallerde varlığını koruyabilmiştir. Örneğin bu gerekliliğin en önemli unsuru bu tür yapılarda güç ve iktidar anlamına gelen çok sayıda erkek çocuğa sahip olma ihtiyacıdır.
Kadınların giderek iş hayatında rollerinin artması, çalışan kadın profilinin yükselmesi, evde çocuğunun bakımıyla meşgul geleneksel kadın tipini ve onun rollerini de değişmeye zorlamaktadır. Kreşler, anaokulları ya da bakıcı kadınlar gibi yeni aktörler devreye girmekte, çalışan kadının iş gerilimine maruz kalması, aile hayatı üzerinde de yeni etkiler yaratmaktadır. Örneğin son yıllarda boşanmaların bu denli artması, kendiliğinden bir durum olarak değil, ekonomik ve kültürel değişmenin bir çıktısı olarak görülmelidir.
9. Kültür bir simgeler sistemidir. Kültür bize pek çok simgeyi ve onların anlamlarını öğretir. Bu simgeleri çözer ve ona göre davranırız. Doğal olarak bu simgeler kültürden kültüre, zamandan zamana değişir. Simgeler aynı zamanda davranış göstergeleridir. Simgeyi çözersek arkasından gelecek davranışı da bilebiliriz. Örneğin pazar günü çalan çan sesi, mümin bir Hristiyan'a kiliseye gitmesi gerektiğini söyler. Tıpkı ezan sesinin, mümin bir Müslümanın biraz sonra namaz kılması gerektiğini bildirmesi gibi. Biz de o kültüre yabancıysak, yani simgeyi ve anlamını bilmiyorsak, bu simge ve işaretlerinin gerektirdiği davranışları da bilemez ve bunlara uyamayız. İnsan sürekli bir simge yaratıcısıdır. Bu simgeleri yaratır ve ona göre davranır. Örneğin takvim bir insan yaratımıdır. Doğanın kendisine olan bir çevrimi yapay bölümlere ayrılarak ve onlara adlar verilerek anlamlı kılmıştır. Artık o takvimin her günü ayrı bir anlama sahip hale gelecek ya da belirli günlere ilişkin işaretler bize o günlerde ne yapmamız gerektiğini söyleyecektir.
29 Ekim tarihi Türkiye'de yaşayan biri için anlamlıdır. Zira o kişi o gün Cumhuriyet'in ilan edildiğini ve o günün resmi bayram ve tatil günü olduğunu bilir. Bu olayların simgesi olan tarihi işittiği ya da gördüğü zaman bu çağrışımlar onun hatırına gelir. Türkiye ile olmayan ya da Türkiye ile ilişkisi olmayan bir kişide bu çağrışımlar elbette oluşmayacaktır. Tıpkı bunun gibi başka doğal durumlar da simgeselleşebilir. Yaşlılık canlılar için doğal ve kaçınılmaz bir durumdur. Yaşam süresinin ileri dönemlerindeki kişiler yaşlılık nedeniyle fiziksel değişimlere uğrarlar. Ancak bu fiziksel değişim, yaşlıların kişiyi statü kazandırdığı toplumlarda onun karşısında bir dizi davranışın benimsenmesi gerektiğini hatırlatır ve bu andan itibaren yaşlı bir otorite ve saygınlık simgesi haline gelir.
Dil yoluyla ürettiğimiz her şeyde birer simgedir aslında. Simge ile işaret ettiği şey arasında doğrudan zorunlu ve apaçık bir bağlantı yoktur. Bizim ev olarak imlediğimiz nesneye İngilizler home, Almanlar house, Araplar hane, İranlılar dar diyor. Bu farklı dilleri konuşanların tümünün zihninde bu kelime söylenince aynı şey canlanıyor. Ama bu kelimeleri birbirimize söylediğimizde hiçbir şey anlamıyoruz. Dolayısıyla nesneler dünyasını dil üzerinden simgelere çevirip zihinsel bir dünya yaratıyoruz. Ve bu zihinsel dünya her kültür için ayrı bir dünya oluyor.
Sosyal bilimci Castoriadis simgelerin ikonografik anlamına dikkat çekmiştir. Her simge aynı zamanda bir ikondur. Biz bu ikonları kavrar ve onları gördüğümüzde onlarla ilişkilendirdiğimiz toplumsal kültürel değer ve tutumlarımıza başvururuz.
Örneğin bir tuvaletin kapısındaki pipo işareti o tuvaletin erkeklere ait olduğunu gösterir. Dolayısıyla erkeklik kategorisiyle ilişkili sayılan bir dizi ikon. Bunlara pantolon, silindir şapka, baston, şemsiye, silah, kıraathane, asker vesaire eklenebilir. Erkekliğe dair toplumsal kültürel gereklilikleri çağrıştıracak, davranış ve tutumlarımızı belirleyecektir. Bunun gibi örneğin çarmıha gerilmiş bir İsa ikonu gördüğünde Hristiyan olmayanlar için bir anlam ifade etmeyen ve saygı davranışını çağrıştırmayan bu ikon karşısında mümin bir Hristiyan hemen ıstavroz çıkartma davranışına başvuracaktır. Kültür içinde simgelerin bu özel yerine dayanarak Leslie White kültürü maddi öğelerin, davranışların, düşünce ve duyguların simgelerden oluşan ve simgelere dayanan bir örgütlenmesi olarak tanımlar. Clifford Geertz kültürü örgütlenmiş bir simgesel sistemler toplamı olarak değerlendirir. Geertz'e göre kültür, yapısalcı Levi Strauss'un düşündüğü gibi insanların kafasında yer alan bir model değildir. Aksine kültür, kamusal simge ve eylemlerde somutlaşmaktadır.
10. Kültürün hem maddi hem de manevi yönü vardır. Bu iki yön arasında bir ikilik yoktur. Kültürün maddi varlıklar halinde gördüğümüz ürünleri yanında değerler, tutumlar, davranışlar ve alışkanlıklar biçiminde görülemeyen ama uyulan ve izlenebilen öğeleri vardır. Ancak bu iki yön arasında karşılıklı bir etkileşim vardır. O nedenle kıta Avrupa'sında ortaya çıkan iki kültür tanımlarında olduğu gibi maddi kültür manevi kültür ayrımı yapay bir ayrımdır.
Özellikle Japon toplumu üzerinden yinelenip duran bu klişe, yani maddi olarak batılılaşan ama manevi olarak kendi değerlerini koruyan Japonya imgesi doğru bir imge değildir. Zira sanayileşme ve kapitalistleşmeye bağlı olarak Japonya sanıldığının aksine değerler ve tutumlar bakımından da oldukça değişmiştir ve değişmeye devam etmektedir. Benzer durum bugünün Çin'i içinde söylenebilir. Örneğin buzdolabının ya da televizyonun Türkiye'ye girişi bir maddi kültür değişimi olarak düşünülebilir.
Ancak bunların girişi değerler, tutumlar ve alışkanlıklar üzerinde önemli etkiler yaratmıştır. En azından buzdolabının girişiyle birlikte yeme içme alışkanlıklarımızda belirli değişiklikler ortaya çıkmış. Daha önce tanımadığımız hazır gıdaları, onlarla birlikte gelen kültürel imgeleri de tüketir hale gelmişizdir. Özellikle reklamlarda bize o gıdaların gerçek karşılığı değil, karşı geldikleri kültürel imge aktarılmaktadır. O nedenle biz onları tüketirken sadece bir gıdayı tüketmeyiz. Onu tüketirken aynı zamanda onun kültürel imgesini de yansıtırız. Televizyonda öyledir. Belki hala eski bir alışkanlığın devamı olarak televizyonun üzerine beyaz bir örtü örtüyor ve üstüne sevdiklerimizin fotoğrafını koyuyoruz ama beyaz camın içinden daha önce bilemediğimiz dünyalara ilişkin pek çok haber ve imge sürekli olarak bizlere akıyor. Onlar üzerinden yeni tutumlar, davranışlar ve alışkanlıklar, hatta değerler kazanıyoruz ya da eskilerinden bazılarını terk ediyoruz. Şu anda Türk mutfağına bakan biri domates ve patlıcanın bu mutfağın vazgeçilmez ve en eski unsurlarından biri olduğunu düşünebilir. Ama eğer Kristof Kolomb Amerika kıtasına gidip Avrupalıların oraları kolonileştirmesini başlatmasaydı, biz Türkler ne domatesi ne de patlıcanı tanıyacak, ne bunların ayrılmaz parçası olan bir mutfak ve lezzet algısı evrimleşecek, ne de içinde bu sebzelerinin adının geçtiği türkü ve deyişler olacaktı.
Öte yandan manevi kültür kavramı içinde değerlendirilen öğelerin maddi kültür ürünlerinin biçimlenmesi ve kullanımı üzerinde yarattığı bir etkiden de söz edebiliriz. Kamyon kamyondur ama Kuzey Amerika'da sadece ait olduğu firmanın adının yazılması yeterli görülen bir kamyonla, Pakistan'ın veya Hindistan'ın rengarenk boyanmış çeşitli yazı ve motiflerle süslenmiş kamyon arasındaki kültürel farkı görmezden gelemeyiz.
11. Kültür doğal ve toplumsal dünyayla aramızdaki çevirmendir. Kültür doğal ve toplumsal dünyayı algılamamıza ve anlamlandırmamıza yarayan çerçeveleri sunar. Dünyayı bu çerçeveler olmadan algılayamaz ve anlamlandıramayız. Bu deyişle doğduğumuz andan itibaren gözlerimize kalın bir mercek yerleştirilmiştir. Ama biz bu mercekle dünyaya bakmayı, dünyaya bakmanın en doğal, en olağan ve en doğru hali sayıyoruz.
Antropolog Ruth Benedict bu yüzden gözümüzdeki merceklerin farkına varmaksızın dünyaya bakıyoruz diyor. Karın yağması doğal bir olaydır ama biz Türkler için kar dört türlü yağar. Lapa lapa, tipi halinde, sulu sepken ve atıştırarak. Oysa bir Eskimo için karın yağmasının 100 türlü ismi, yani 100 türlü hali, dolayısıyla 100 türlü anlamı vardır. Bu anlamların her biri Eskimo'nun o durumda ne yapması gerektiğini bildirir. Pek çok halk gibi Türkler de mavi ile yeşili ayırt eder. Ama Japonlar için bu iki renk birdir ve tek bir kelimeyle ifade edilir. Bir yörük çocuğu muhtemelen zehirli mantarla zehirli olmayanı ayırt edebilecektir. Ama bu bizim için imkansızdır. Zira bizim kültürel kodlarımızda bu doğal durumu anlamlarla çevirebilecek bir veri, bir bilgi yoktur.
Dolayısıyla gördüklerimizi, duyduklarımızı ve yaşadıklarımızı önce kendi kültürümüzün diline çevirir ve onları o yolla anlamaya çalışırız. Eğer kendi kültürümüzün anlamlandırma dünyasıyla şahit olduklarımızın ait olduğu kültürün anlamlandırma dünyası birbirine uymuyorsa, tanımadığımız kültürün kodları bakımından hata yapmamız an meselesi demektir.
12. Kültür doğaya el koyar. Kültür yoluyla doğayı insanileştiririz, onun üzerinde kurallar koyar, onu sınıflandırır ve dönüştürürüz. Örneğin orman yangınlarının arttığı aylarda insanların ormanlara girmesini yasaklayan doğal bir engel yoktur. Ama hükümet orman yangınlarını önlemek amacıyla insanların ormanlara girişini yasaklayabilir. Doğa üzerindeki bu yasak doğanın kendisinden değil, onun üzerinde hüküm kuran insanlardan kaynaklanır. Avlanma yasağı da benzer bir durumdur. Belirli türlerin belirli zamanlarda avlanması otorite tarafından yasaklanmıştır.
Bunda amaç o türlerin neslinin tükenmesinin önlenmesidir. Oysa doğada böyle iradi bir mekanizma yoktur. Türler doğa karşısında sadece doğa yasalarına tabidir. Yoksa biz insanlar onların bazısının korunmasına karar verebilir ve bunun için önlemler öngörebiliriz. Bir baraj yapısı da insanın doğaya el koyması olarak yorumlanabilir. Kendiliğinden akıp giden bir ırmağın önüne toprak veya beton bir set yaparak ondaki suyu tutmak, insan eliyle biriktirilmiş bir sudan sulama, kullanma, içme, elektrik üretme gibi amaçlar için yararlanma davranışı tamamen insana özgüdür. Ve doğaya insanın ürettiği araçlarla zihinde planlayarak, hesaplayarak, kazma kürek veya ileri iş makineleri kullanarak yapılan kültürel bir müdahaledir.
13. Kültür aynı zamanda bir idealler sistemidir. Kültür taşıdığı kurallar, normlar ve değerler aracılığıyla bize ne yapmamız, nasıl davranmamız gerektiğini söyler. Ancak bizler her zaman bu değer, kural ve normlara uygun davranmayız. Dolayısıyla olması gerekenlerin toplamı olan ideal kültür, pek çok zaman bize kültürün gerçekte nasıl yaşandığını söyleyemez. O nedenle bazı antropologlar ideal kültür, gerçek kültür ayrımı yaparlar ve gerçek kültürü gözlemlemek için alan araştırmasına çıkarlar. Kültür ideal başvuru çerçevesinden oluşsa da her zaman bu çerçevelere uyulmaz. Örneğin bir antropolog İslam'ı anlamak için Kur'an'ı okumak ve yorumlamakta yetinmez. İslam'ın nasıl yaşadığını görmek üzere alana çıkar. Kur'an ve İslam'ın temel metinleri bize ideal İslam'ı sunar. Yaşanan İslam'ı değil.
Oysa 18. yüzyıldan itibaren şarkiyatçılar, oryantalistler İslam'ı bize ve Batı dünyasına bu metinler üzerinden anlattılar. 20. yüzyılın antropologları ise alan araştırmaları yaparak bize bu metinlere yansıyandan farklı pek çok İslam'ın, İslamların varlığını gösterdiler. Kültüre yeni giren kurallar da benzer biçimde eski alışkanlıklar nedeniyle ideal halleriyle uygulanmazlar. Örneğin trafik ışığının ilk kez kurulduğu bir yerde bu sürücü ve yayaların bu ışığa uymakla zorlandıkları ve eski trafik alışkanlıklarını sürdürdükleri görülür. Ya da yasak olduğunu bildiğimiz halde trafikteki hız sınırını sıklıkla ihlal ederiz. Türkiye'de en çok gördüğümüz bir ihlal emniyet şeridi ihlalidir. Emniyet şeridi acil geçiş hakkı olan ve arıza halinde çekilmesi gereken araçlara ayrıldığı halde trafik sıkıştığında sürücülerimiz bu şeridi kullanmaktan kaçınmazlar. Buradaki davranış biçimi de kültüreldir ama ideal kültüre ait bir davranış değil, gerçek kültüre ait bir davranıştır.
14. Kültür bir uyarlanma tarzıdır. Daha önce de vurguladığımız gibi kültür, insan türünün biyolojik olanaklarını değil, kendi zihninin ve el becerisinin ürünü olan yaratıları kullanarak çevreye uyarlanmasıdır. Kültürün gelişimi, çevre koşullarıyla bir uzlaşma girişimi olduğu kadar, yeniliklerden ve yaratılan doğan yeni durumlara uyum sağlama yönünde ya da yeniliklere ve yaratılara yol açan, kendi iç gerilimleri aşmak için başvurulan yeni uyarlamalar biçiminde akar gider. Örneğin Karadeniz bölgesindeki yerleşim örüntüsüne baktığımızda dağınık, dere yataklarından uzak ve seyrek nüfuslu bir yerleşme tarzı ile karşılaşırız. Bu yerleşme tarzı sık sık kabaran derelerin vereceği zararlardan uzaklaşacak ve kısıtlı geçim imkanlarından en yüksek biçimde yararlanacak bir çevreye uyarlanma biçimi olarak görülebilir. Öte yandan nüfus artışı ile birlikte daha çok kıyılara yığılan ve yüksek konutlar yapma eğilimine giren nüfus, bu kez nüfus artışına bağlı yeni bir uyarlanma arayışına girmiştir. Ancak kıyılar bu nüfusu kaldıramamakta, bu yüzden göç giderek artmaktadır. Burada göç de bir toplumsal uyarlanma biçimi olarak okunabilir.
15. Kültür hem uyarlayıcı hem de uyum bozucudur. Kültür yoluyla uyarlanma başlıca bir insan davranışıdır ancak her uyarlanmanın aynı zamanda geçici bir uyarlanma olduğunu da kabul etmek gerekir. Kısa insan hayatı bakımından elverişli ve verimli görünen bir uyarlanma tarzı uzun vadede tersine çalışabilir ve insan hayatının sürekliliğine zarar verebilir. Örneğin denize yakınlığı ve çeşitli olanakları erişimi bakımından elverişli oluşu nedeniyle sanayinin İstanbul-İzmit hattında gelişmesi Türkiye'nin sanayi toplumu yolunda geçirdiği yeni uyarlamanın bir sonucuydu. Ancak iş alanlarının ve sermayenin bu bölgede yoğunlaşması, bölgenin sunduğu iş olanaklarının çok üzerinde bir nüfusun buraya akmasına yol açtı.
Bu nüfus artışına bağlı olarak bu hatta çarpık yapılaşma biçiminde sıkışık ve kalitesiz konutlardan oluşan bir kentleşme ortaya çıktı. Bu kentleşme biçimi mevcut duruma kültürel bir uyarlanmaydı. Ancak bir kültürel uyarlanma olarak okunabilecek bu çarpık kentleşmenin Kuzey Anadolu deprem fayı üzerinde gelişmesi, 1999 Körfez depremi ve onu izleyen Düzce depremi ile bu uyarlanmanın kısa süreli uyum sağlayıcı rolünün hemen ardından uyum bozucu, sorun yaratıcı bir gelişme olduğunu bize gösterdi. Benzer biçimde belirli hayvan türlerinin yoğun avlanması da belirli dönemler için bu avla geçinen topluluklar bakımından kendi çevrelerine kültürel bir uyarlanmadır. Ancak yoğun avlanmanın avlanan hayvan türünün neslinin tükenmesine yol açması bu uyarlanmayı insan hayatının sürekliliği bakımından sorunlu hale getirebilir. Bunun gibi Konya ovalarında tarımsal faaliyet için yeraltı suyunun fazlaca kullanılması kısa süre için verim artışına ve refaha yol açmıştır. Ancak bu hesapsız kullanım bir süre sonra yeraltı suyunun tükenmeye yüz tutmasıyla sonuçlanınca bu uyarlamanın bozucu etkileri öne çıkmıştır.
Kültürel süreçler.
Kültürün yaşanmasına, süreklilik sağlanmasına ve değişmesine aracılık eden bir takım süreçlerden söz etmek mümkündür. Bu süreçler antropologlar tarafından sınıflandırılmış ve açıklanmıştır. Burada bu süreçleri inceleyeceğiz.
Kültürleme, yani enculturation.
Bir kültürün içine doğan bireyin annesinden başlayarak halkalar halinde genişleyen kurumlar ve öğeler üzerinde içine doğduğu o kültürü öğrenmesi süreci kültürleme süreci olarak adlandırılır. Bu süreç doğumdan ölüme, beşikten mezara kadar devam eder. Başka sosyal bilimlerde ve bağlamlarda toplumsallaşma, sosyalizasyon ya da en geniş anlamıyla eğitim olarak adlandırılan bu süreç bitimsizdir. Çünkü insan hayatının her evresinde o evreye ilişkin kültürel öğeleri öğrenmesi, zamansal ve mekansal değişikliklere bağlı olarak bazı şeyleri yeniden öğrenmesi gerekir.
Örneğin doğduğumuz andan itibaren cinsiyet rollerini öğreniriz. Bu bakımdan erkeklik ve kadınlık biyolojik özellikleri dışında doğuştan taşıdığımız şeyler değil, kültürel olarak inşa edilmiş durumlardır. Modern toplumda bu öğrenme süreci çok hızlanmış ve daha da süreklilik arz eder hale gelmiştir. Neredeyse her yıl yeniliklerle karşılaşıyoruz ve onların işlevlerini, kullanımlarını öğrenmek zorunda kalıyoruz.
Kültürleşme, yani acculturation.
Birbirinden farklı iki kültürün çeşitli şekillerde temas etmesiyle alışveriş içine girmeleri, bu alışveriş sonucunda birbirlerinden alıp verdikleri öğelerin giderek birbirine karışması ve kökenlerinin bilinemez hale gelmesiyle ortaya çıkan bir süreçtir. Bu sürece giren iki kültürün ikisi birden birbirlerinden etkilenerek değişmektedirler. Biz bu değişimler sonucunda değişen öğelerin kökenini unuturuz ve böylelikle o öğe girdiği kültürün özelliği haline gelir. Kültürleşmeye maruz kalmamış kültür çok azdır. Coğrafi olarak yalıtılmış ya da dünyanın ücra bölgelerinde saklı kalmış kültürler dışındaki kültürlerin tamamı başka kültürlerle temasa girmiş ve kültürleşmeye uğramıştır.
Tarihte gördüğümüz en büyük kültürleşme hareketlerinden biri İsa'dan önce 4. yüzyılın sonlarında başlayan Helenizm hareketidir. Büyük İskender'in doğu seferleriyle başlayan bu süreçte Helen kültürü bir yandan İran, Mezopotamya ve Hint kültürlerinden etkilenerek değişime uğrarken bir yandan doğu kültürleri de belirli ölçülerde Helen kültürünün etkisi altına girmiştir. Benzer biçimde Osmanlı kültürü Balkanlara girdiğinde oradaki Slav kültürleri üzerine büyük bir etki yarattı. Slav dillerine pek çok Türkçe kelime geçti. Kahvenin Osmanlılar üzerinden Balkanlara yayılmasıyla Türkiye'dekine benzer kahve alışkanlıkları ortaya çıktı. Öte yandan Balkan kültürleri de Osmanlı kültürünü etkiledi. Pek çok Balkan yemeği Osmanlı mutfağına girdi. Müzik, halk oyunları vesaire gibi halk kültürüne ait pek çok öğe aynı zamanda Balkanlarda yaşayan Türkçe konuşan toplulukların kültür özellikleri haline geldi.
Kültürel yayılma, yani diffusion.
Belli bir kültür merkezinde ortaya çıkan maddi ve manevi bazı kültür öğelerinin çevreye, başka kültürlere yayılmasıyla yaşanan bir kültürel süreçtir. Bugün bizim benimsediğimiz giyinme tarzı Batı toplumlarında gelişerek çevreye, diğer kültürlere ve arada bize ulaşan bir kültür öğesi olarak tipik bir kültürel yayılma örneğidir.
Kültürlenme, yani culturation.
Farklı kültürel yapılarda gelen kişilerin başka bir kültürel alana gelmeleri durumunda ya da geldikleri yerde yeni bir uyarlanma ihtiyacı ile karşılaştıklarında ne içine girdikleri kültürde bulunan ne de ait oldukları kültürde var olan yeni bir öğe yaratmaları, yeni bir birleşime varmaları durumudur. Kentleri saran gecekondular bunun tipik örnekleridir.
Kentlerde gördüğümüz gecekondular ne kırsal bölgelerdeki mesken tipine ne de kentlerin bildik mesken tipine benzemektedir. Dolayısıyla köyden kente gelenler bir kültürlenme biçiminde buradaki yeni barınma ihtiyaçlarına yönelik yeni bir konut formu meydana getirmişlerdir. Arabesk müzik de bu tür bir örnektir. Bu müzik biçimi ne daha önceki geleneksel müzik alışkanlıklarına ne de alışıldık kent müziğine uyan bir tarzda modernleşme sürecinde yeni bir kentsel müzik türü olarak ortaya çıkmıştır. Başka türden kültürlenme örnekleri de vardır.
Kültürel yayılma yoluyla başka kültürlere giren yeni öğeler o kültürler tarafından dönüştürülerek yeni biçimler almışlar ve geldikleri yerdeki biçimlerinden farklılaşmışlardır. Örneğin çay kültürü kültürel yayılma yoluyla Güneydoğu Asya'dan dünyaya dağılmıştır. Ancak başka ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de sanki Türkiye kültürünün ayrılmaz bir parçasıymış görüntüsü kazanmış olan çay, ince belli bardaklarda ve kahvaltıdan başlayarak günün her saatinde tüketilen bir içecek olarak gerek sunulma gerekse tüketilme biçimiyle köken aldığı yerden oldukça farklılaşmış bir kültürel biçime dönüşmüştür.
Kültür şoku yani kültür şok.
Kendi kültür dünyasından çıkarak tanımadığı, dilini bilmediği, dilini bilse bile simgelerini çözemediği, değerlerden ve kurallardan haberi olmadığı bir kültürün içine giren bireyin yaşadığı sıkıntı durumu bunalım halidir. Daha önce değindiğimiz gibi kültür, insanın dışındaki doğal ve toplumsal dünyaya ilişki kurmasını sağlayan bir aracı, bu dünyayı anlamlandırmasına ve yorumlamasına yaratan bir gözlüktür. Bu aracın işe yaramadığı hallerde bireyin günlük hayatını sürdürmesi, hatta temel ihtiyaçlarını sağlaması olanaksız hale gelir. Böyle bir durumda birey ruhsal bir çöküntü içine girecek, bunalıma düşecektir.
Tunç Okan'ın Otobüs Film böyle bir durumu anlatır. Filmde bir aracı tarafından kandırılarak Avrupa'ya kaçak işçi olarak götürülen köylüler, İsveç'in başkenti Stockholm'un ortasında aracı otobüs sürücüsü tarafından terk edilir. Uyandıklarında tanımadıkları bir dünyanın ortasında çaresiz kalan köylüler şehre dağılırlar. Film bu kişilerin yaşadıkları çaresizliğini ve şaşkınlığını oldukça güzel bir biçimde bize aktarır.
Sıra sizde 4. Yabancı bir ülkeye turistik amaçlı bir seyahat yaptığınızda kültür şoku yaşar mısınız? Tartışınız.
Turist olarak dünyanın bize en uzak köşesine bile gitsek gerçek anlamda bir kültür şoku yaşamayız. Daha önce karşılaşmadığımız bazı adetleri, davranışları görmek ve şaşırmak bir kültür şoku değildir. Kültür şokunun gerçekleşmesi için kişinin yabancı bir kültürün içerisinde yaşamaya, toplumsal ilişkiler kurmaya, bu toplumsal ilişkiler içerisinde bir birey olarak var olmaya çalışması, ancak bunları hiçbir şekilde başaramaması gerekir. Turizm insanların bu türden ilişkiler içerisine girmeden kısa süreli ziyaretler yapmalarını sağlar. Bu ziyaretler çeşitli yollarla kolay ve ziyaret edilen kültürdeki insanlarla turist konumunda olan insanlar arasındaki ilişkiler yüzeysel bir çerçevede belirlenmiştir. Dolayısıyla turistler kültür şoku yaşayacak kadar derin bir kültürel temas yaşamazlar.
Kültürel gecikme, cultural lag.
William Ogburn tarafından önerilen bu kavramla kültürel değişme etkisi altında kalan kurumların bu değişmeye gösterdikleri tepkinin hızındaki farklar anlatılır. Genellikle teknolojik yenilikler bu türden uyum zorlukları ve dengesizlikler yaratmaktadır. Belirli bir bağlamda ortaya çıkmış teknolojik gelişmeler o gelişmelerin toplumsal kullanımına ilişkin kuralları da yaratır. Bu kurallar ortaya çıktıkları toplumda benimsenir ve yerleşikleşir. Ancak bu gelişmeleri yeni alan toplumlarda bu kuralların yerleşmesi zaman alır ya da bu kurallar o kültürün süzgecinden geçerken dönüşebilir.
Kültürel özümseme, assimilation.
Bir kültürün bir başka kültürü çeşitli nedenlerle etki altına alması ve giderek kendini benzetmesi bu sürecin sonucunda da kendi içinde eritmesi olarak tanımlanabilir. Genellikle belli bir bölgede hakim hale gelen bir kültür gerek o kültürden olmanın sağlayacağı iktisadi avantajların etkisiyle gerekse bu kültürün sunduğu imgenin bir yüksek ya da gelişkin bir kültür imgesi sunması nedeniyle bölgedeki diğer kültürler üzerinde baskı yaratır. Bu baskı sonucunda diğer kültürlerin mensupları adeta kendi kültürlerinden kaçmaya başlarlar ve kültür değiştirirler. Kültürel özümseme süreci böyle başlar. Devamında bu kültürel kaçışın yoğunlaşması, kaçılan kültürün bir ölü kültür haline gelmesine neden olur. Günümüzde bu sürecin yaşanması için kültürlerin aynı coğrafyada olması gerekmez. 19. yüzyılda yoğunlaşan sömürgeciliğin etkisiyle ve bugünkü küresel kültür ortamında pek çok kültür böylesi bir erime tehdidi altındadır.
Kültürel bütünleşme, integration.
Belirli bir coğrafyadaki egemen kültürün diğer kültürleri ya da yerel çeşitliliği baskı altına almasına karşın özellikle günümüzde yaygınlaşan çok kültürcülük politikalarıyla bu kültürlerle uzlaşma arayışına girmesi sonucunda diğer kültürlerin kendilerini korumakla birlikte büyük kültürle uyumlu hale gelmeyi ve onun şemsiyesi altında birer alt kültür olarak tanımlanmayı benimsemeleri sürecidir. Bu süreçte egemen kültür diğer kültürleri koruyucu ve gelişmelerini sağlayıcı bir takım siyasal, iktisadi ve toplumsal mekanizmaları hayata geçirir. Örneğin böyle bir süreçte diğer diller korunmakla birlikte egemen kültürün dili ortak dil olarak kabul edilir. Onun dünya algılaması temel referans olur. Avrupa'da özellikle Almanya'da göçmen işçilerin bulundukları toplumla uyumlarını sağlamak için uygulanan politika böyle bir bütünleşme politikasıdır.
Zorla kültürleme, transculturation.
Egemen kültürün doğuracağı tepkileri dikkate almaksızın diğer kültürleri zorla kendine benzetmeye ve bu yolla yok olmalarını sağlamaya itmesidir. Bu süreçte dönüştürmek istenen kültüre ait tarihsel ve manevi izler de tahrip olur. Burada özümleme sürecinde gördüğümüz türden bir gönüllülük ya da kendiliğindenlik söz konusu değildir. Bu zorlama askeri kurumlar, eğitim kurumları ve başka toplumsal ajanlar aracılığıyla yürürlüğe konur ve uygulanır. Günümüz dünyasında bu tür bir kültür değiştirme girişimi hoş karşılanmadığından ya da buna uluslararası toplum göz yummayacağından daha çok özümseme ve bütünleşme süreçlerinin hakim olduğu bir değişime gerçekleşmektedir.
Kültürel değişme ve gelenek.
Biraz önce anlatılan bütün süreçler kültürün değişmesine yol açar. Kültür dinamik bir olgudur. Bizim gelenek diye adlandırdığımız pek çok şey aslında kültürel değişme sürecinin belli bir anında ortaya çıkmış, daha eski bir referanstan başka bir şey değildir. Bu referans kültüre ilk girdiğinde bir yenilikti. Sonradan benimsenip yaygınlaşarak gelenek halini alır ve değişmeye, dönüşmeye adaydır. Örneğin Kuzey Afrika ve Yunanistan dünyasında alınan Fes, Osmanlı toplumsal hayatına 19. yüzyılın başlarında girmişti. O zaman Fes, gelenekçi çevrelerde büyük bir tepkiyle karşılanmış ve dine aykırı sayılmıştı. Devlet eliyle topluma sokulan bu yenilik zamanla gelenekselleşti ve 1925'te şapka kanunuyla Fes'in yerine şapka giyilmesi zorunlu hale getirilince bu kez gelenekçiler Fes'e sahip çıkarak Fes'in atılmasının dine aykırı olduğunu savundular. O yüzden tarihçi Erik Hobsbawm geleneğin icadı kavramını geliştirmiştir. Gelenekler özellikle modern dünyada genellikle icat edilirler ve bir süre sonra sanki geçmişin derinliklerinden beri gelen bir tür kültür değeri gibi algılanır hale gelirler.
Özet.
Kültür kavramının içeriği ve kapsamı nedir?
Kültür, insanın doğa dışında yarattığı ve ona eklediği maddi ve manevi her şeydir. Kültür öncelikle insanoğlunun hayatta kalmak için bulduğu bir uyarlanma aracıdır. Biyolojik evrim sürecinde sadece insan, zekası ve becerileri sayesinde kültürü yaratmış ve bu sayede diğer bedensel eksikliklerini telafi etmiştir. Bu yüzden kültür, insanı tüm diğer canlılardan ayırır. Kültür her türden teknoloji, bilgi ve tecrübe birikiminden oluşur. Ancak bununla sınırlı değildir. Ayrıca belirli normlar ve kuralları da kapsar. Kültür insanların davranış ve düşünce biçimlerini de belirler. İnsanlar içine doğdukları kültür tarafından biçimlenir. Nasıl davranacaklarını ve düşüneceklerini, neyin doğru neyi yanlış bulacaklarını, neyin ne anlama geldiğini öğrenirler. Ancak tüm bunlar, yani kültür, zaman içerisinde değişebilme özelliğine de sahiptir.
Kültür kavramının geçirdiği evrim ve bugünkü farklı ele alınmış biçimleri nelerdir?
Kültür kavramı önceleri alet yapmakla ilişkilendirilerek tanımlanmıştır. İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özelliğin alet yapabilme yeteneği olduğu öne sürülmüştür. Ancak insanı farklı kılan asıl özellikler toplumsallık ve iletişimdir. Kültür, insana özgü karmaşık ve gelişik bir toplumsallığın, çok yönlü bir etkileşim ve iletişimin ürünüdür. Dolayısıyla toplumsallık kültür için olmazsa olmaz bir koşuldur. Antropolojik kültür tanımları kültürün çeşitli yönlerini, örneğin toplumsallığını, öğrenirliğini, karmaşıklığını, değişebilirliğini ve bir uyarlanma aracı oluşunu vurgulamışlardır.
Kültürün özellikleri nelerdir?
Her insan bir kültürün içine doğar. Yani her insan kültürlüdür. Ancak insanın üyesi olduğu toplumun kültürü bir başkasından farklı olabilir. Bununla birlikte bazı kültürler birbirlerine diğerlerinden daha çok benzeyebilirler. Kültür, insan yaratıcılığının ürünü olan maddi ve manevi her şeyi kapsar. Bir bireye ait kültürden söz edilemez. Kültür ancak toplumsal olarak öğrenilir, öğretilir. Kültürel öğeler nesilden nesile aktarılır ve böylece kültür bir süreklilik gösterir. Ancak bu süreklilik içerisinde çeşitli değişimler de geçirir. Kültür, ihtiyaçları karşılayarak sorunlara çözüm üretir. Kültür, toplumsal çatışmaları azaltıp bütünleşmeyi sağlamaya yöneliktir. Kültürel adetler insanlar arasındaki dayanışmayı destekler. Kültür bize pek çok simgeyi ve onların anlamlarını öğretir. Ancak bu simgeler kültürden kültüre, zamandan zamana değişebilir. Maddi kültür ürünleri olduğu gibi manevi kültürel öğeler de vardır. Ancak bu ikisi birbirinden ayrı şeyler değildir ve aralarında karşılıklı bir etkileşim vardır. Doğa kültür yoluyla insanileştirilir. İdeal kültür ve gerçek kültür birbirinden farklıdır. Kültür bir uyarlanma tarzıdır. Ancak her uyarlanma geçici bir uyarlanmadır.
Kültürün aktarılma süreçleri nelerdir?
Kültürleme, kültürleşme, kültürel yayılma, kültürlenme, kültürel gecikme, kültürel özümseme, kültürel bütünleşme ve zorla kültürleme gibi isimlerle anılan çeşitli süreçlerle kültür aktarılır ya da değişir. Kültür şoku, kültürel gecikme gibi süreçler, kültürel aktarım ya da değişme sırasında yaşanan bazı zorlukları açıklar. Kendimizi sınayalım.
Soru 1. Diğer canlılarla karşılaştırıldığında insanın hayatta kalmak ve türünü devam ettirebilmek açısından sahip olduğu en önemli yetenek nedir? A. Düşünme, B. Hatırlama, C. Hayal kurma, D. İletişim kurma, E. Kültür yaratma.
Doğru yanıt E seçeneği, kültür yaratma. Yanıtınız doğru değilse, kültür nedir başlıklı bölümü yeniden dinleyiniz.
Soru 2. Bazı kültürel simgelerin bugün geçmişten farklı anlamları çağrıştırmalarının nedeni ne olabilir? A. Kültürün zamanlama değişmesi. B. Yeni kuşakların eskilere göre daha iyi bir eğitim alması. C. Küreselleşme yoluyla kültürel temasın artması. D. Batılılaşmanın kültürel simgelerimizi değiştirmesi. E. Günümüz dünyasında çok sayıda farklı kültürel simgeyle karşılaşmamızın yarattığı kafa karışıklığı.
Doğru yanıt A seçeneği. Kültürün zamanla değişmesi. Yanıtınız doğru değilse kültür nedir başlıklı bölümü yeniden dinleyiniz.
Soru 3. Az sonra sıralayacaklarımızdan hangisi kültürün var olabilmesi için gereken olmazsa olmaz koşuldur? A. Eğitim, B. Toplumsallık, C. Teknoloji, D. Sanat, E. Doğru kültür politikaları.
Doğru yanıt B seçeneği, toplumsallık. Yanıtınız doğru değilse, kültür nedir başlıklı bölümü yeniden dinleyiniz.
Soru 4. Hangisi antropolojik açıdan mümkün değildir? A. Farklı kültürlere mensup kişilerin birbirlerinin davranışlarını anlayamamaları. B. Bizim için doğru olan bir düşüncenin başka bir kültürün üyesi insanlara yanlış gelmesi. C. Bizim için anormal olan bir durumun başka bir kültürün üyesi insanlara olağan gelmesi. D. Kültür sahibi olmayan insan. E. Kültürel değişim.
Doğru yanıt D seçeneği. Kültür sahibi olmayan insan. Yanıtınız doğru değilse kültürün özellikleri başlıklı bölümü yeniden dinleyiniz.
Soru 5. Hangisi kültürün özelliklerinden biri olamaz? A. Değişim. B. Öğrenilebilirlik. C. İçgüdüsellik. D. Süreklilik. E. Evrensellik.
Doğru yanıt C seçeneği. İçgüdüsellik. Yanıtınız doğru değilse, kültürün özellikleri başlıklı bölümü yeniden dinleyiniz.
Soru 6. İnsanın çevreye uyarlanmak için kullandığı temel araç nedir? A. Biyolojik uyarlanma. B. Evrim. C. İçgüdü. D. Göç. E. Kültür.
Doğru yanıt E seçeneği. Kültür. Yanıtınız doğru değilse, kültürün özellikleri başlıklı bölümü yeniden dinleyiniz.
Soru 7. Yabancı bir kültüre ait kültürel bir simgeyi anlamamanın başlıca nedeni nedir? A. Eğitim yetersizliği. B. O simgenin anlamını çözmek için yeterince çaba harcamamak. C. O kültüre, dolayısıyla o simgenin anlamına yabancı olmak. D. Bir kültüre ait simgelerin başka bir kültürün üyelerince öğrenilmesinin imkansız olması. E. Yabancı bir kültürden korkmak.
Doğru yanıt C seçeneği. O kültüre, dolayısıyla o simgenin anlamına yabancı olmak. Yanıtınız doğru değilse, kültürün özellikleri başlıklı bölümü yeniden dinleyiniz.
Soru 8. Bir insanın üyesi olduğu kültürü öğrenmesi süreci ne zaman sona erer? A. Yetişkin biri olduğu zaman. B. Eğitimini tamamladığı zaman. C. Kişi kendisi kültürü öğretmeye başladığı zaman. D. Öldüğü zaman. E. Bu zaman kültürden kültüre değişir.
Doğru yanıt D seçeneği. Öldüğü zaman. Yanıtınız doğru değilse, kültürün özellikleri başlıklı bölümü yeniden dinleyiniz.
Soru 9. Kahvenin Osmanlılar aracılığıyla Balkanlara yayılması hangi kültürel süreçle açıklanabilir? A. Kültürleşme. B. Kültürlenme. C. Kültürel özümseme. D. Kültürel gecikme. E. Kültürel değişim.
Doğru yanıt A seçeneği. Kültürleşme. Yanıtınız doğru değilse, kültürün süreçler başlıklı bölümünü yeniden dinleyiniz.
Soru 10. İnsanın hiç tanımadığı bir kültürün içerisinde nasıl davranacağını bilememesine neden olan ve bu nedenle bulanılmalara yol açan sürece ne adı verilir? A. Kültürel uyum. B. Kültür şoku. C. Kültürel yayılma. D. Kültürel gecikme. E. Kültürel bütünleşme.
Doğru yanıt B seçeneği. Kültür şoku. Yanıtınız doğru değilse, kültürel süreçler başlıklı bölümü yeniden dinleyiniz.
Yaşamın içinden.
Türk kahvesinin Yunanlaşma öyküsü.
Yunanca'da kahve. Yunanistan'da kahve ile ilgili halen günlük lisanda kullanılan sözcükler Türk kahvesini yaşatmaya devam ediyor. İşte bunlardan bazı örnekler: kafes kahve, tabis tabi, yedeki yedek, filincani fincan, delves telve, kavurdistri kavurucu, kaynaki kaynak, cezves cezve, teryaklis tiryaki. Kolonaki, Atina'nın en şık semtlerinden biridir. Dar sokakları ve şık butikleriyle İstanbul'un Nişantaşı semtini anımsatır. Kolonaki'nin Nişantaşı'ndan farkı, balkonlarından çiçekler sarkan binaların çevrelediği meydanındaki şık ve canlı kahveleridir. Kahveler öyle canlıdır ki sabaha karşı 3'te bile gitseniz oturmuş sohbet eden insanlar görebilirsiniz. Gün boyuncaysa bu kahvelerde yer bulamazsınız. Ama Kolonaki meydanındaki kahvelerden birine oturup sakın ola Türk kahvesi istemeye kalkmayın. Garson kız size bizde Türk kahvesi yok diye tersleyebilir. Hemen yan masanızda oturan hanımın Türk kahvesi içtiğini görüp ya bu ne diye soracak olursanız alacağınız yanıt her zaman aynı olacaktır. O Yunan kahvesi.
Kıbrıs nedeniyle oldu. Ama eğer Atina'da Türk kahvesi içmek isterseniz Plaka'daki 81 yıllık Platonus kahvesine gidebilirsiniz. Sürgündeki Yunan kralının eski sarayı olan parlamento binasını arkanıza alıp kalabalık caddeden aşağıya doğru yürürseniz Atina'nın en görkemli kilisesi olan Metropolis'e gelirsiniz. Orada kime sorsanız size Atina'nın en eski ve ünlü kahvesi olan Platonus'u gösterir. Kahveci Nikolas'a lütfen bir Türk kahvesi orta olsun diyorum. 70'lerine merdiven dayamış olan Nikos, kolonadaki kahvelerdeki en güzel garson kızlar gibi tepki göstermiyor. Gidiyor ve biraz sonra yanında bir bardak soğuk suyla köpüklü bir Türk kahvesi getiriyor. Sohbet etmeye başlıyoruz. Nikos neredeyse 60 yıldır ünlü Platonus kahvesinde çalışıyor. Eskiden nargile ve tavla da vardı ama artık bunlar için belediyeye yüklü bir bedel ödeyip izin almanız gerekiyor. Kahvenin geliri ise buna yetmiyor diye yakınıyor. Peki Türk kahvesi nasıl Yunanlaştı diye soruyorum. Kıbrıs olayından sonra böyle oldu diyor.
Gerçekten de Türk-Yunan ilişkilerinde olduğu gibi Türk kahvesi açısından da dönüm noktası 1974 Kıbrıs olayları. Türkiye'nin Kıbrıs'a yaptığı askeri müdahale öylesine şok edici etkisi yaratmış ki Yunanistan'da asırlardır Türk olan kahve bile Yunan oluvermiş. Ünlü Türk kahvesinin Yunanlaşma öyküsü 1974'te Bravo kahve firmasının kampanyasıyla başlamış. Firmanın "biz buna Yunan kahvesi diyoruz" diye bütün duvarlara asılmaya, radyolarda yayınlanmaya başlayan reklamları bir anda halk arasında slogan haline gelmiş ve bu sloganı Yunanlı siyasiler de benimseyince topluma yayılıvermiş. Sonunda Türk kahvesine Yunan demek bir milliyetçilik göstergesi olmuş ve giderek Yunan kahvesi yerleşmeye başlamış. Bugün Yunanistan'da genç neslin bir bölümü Türk kahvesine ısrarla Yunan diyor. Bir kısmı da zaten 24 yıl önce ismi değişmeye başlayan Türk kahvesini Yunan kahvesi olarak biliyor.
Gerçek Yunan kahvesi. Aslında Yunanistan'da toplumsal bir başka gerçek var. Artık Yunan toplumu Türk kahvesine ya da onların deyimiyle Yunan kahvesine zaten fazla itibar etmiyor. Şık kolonadaki kahvelerde genci yaşlısı, kadını erkeği herkes frappe, yani mikserle köpürtülmüş soğuk kahve içiyor. Başka bir Avrupa ülkesinde görmediğim frappe Yunanistan'da öylesine yaygın ki bence esas Yunan kahvesi frappe sayılabilir. Kahveye Türk ya da Yunan denmiş çok önemli değil. Kahvenin adının bile değişmesine neden olan psikolojik faktörleri anlamaya çalışmak daha fazla önem taşıyor.
Okuma parçası.
Kültürler niçin çatışıyor?
İnsanoğlu içinde yaşadığı kültürün tutsağıdır. Çinlilerle olan ilişkilerimizde niyetlerini sözlerinden değil de davranışlarından sezinlemeye çalışıyoruz. Fakat bunu yaparken sanki insanların davranışları dünyanın dört bucağında birbirinden farksızmışçasına kendi davranışlarımızı ölçü alıyoruz. Tabii onlar da bizi değerlendirirken kendi davranışlarını ölçü alıyorlar. İşte böyle bir durum ciddi yanılmalara yol açabilmektedir.
Çinlilerle aramızdaki değerlendirme farklılıkları farklı davranış zincirlerine sahip bulunmamızdan ileri geliyor. Davranış zincirlerimizi dans ederken izlediğimiz örüntülere benzetebiliriz. Belirli bir sırayı izlemek mecburiyeti vardır. Dans ederken bir vuruşu atlarsak nasıl ritim bozuluyor ve yeni baştan başlamak zorunda kalıyorsak, davranış zincirlerimizde de durum böyledir. Tabii buradaki davranışlar zinciri belli bir amaca yönelmiştir. Amacımız cinsel ilişki kurmak, evlenmek ya da şirketler arası bir iş anlaşması yahut uluslararası bir barış sözleşmesi gerçekleştirmek olabilir. Sıradan bir tokalaşmada, köşe başındaki dükkandan bir kutu boya satın alınması da bu çerçeveye girer. Belirli davranış zincirleri gerektirmeyen toplumsal bir ilişki tasavvur edilemez.
Kendi kültürümüzdeki davranış zincirlerinin basamak ve dönemeçlerini yakından tanırız. Ancak doğal olarak bunların Çin kültüründeki karşılıklarını bilmemize imkan yoktur. Bir örnek vereyim. Can sıkıcı bir durumla karşılaştıklarında Çinliler genellikle hiçbir şey olmamış gibi davranmayı yeğe tutarlar. Onlara göre bir olayın varlığını kabul etmemizde ona cevap vermek, tepki göstermek zorunda kalırsınız ki bu cevap ya da tepki çok ciddi sonuçlara yol açabilir.
Bu yüzden bakarsınız Çinliler belirli bir davranışınız karşısında hiç tepki vermezken bir başka davranışınız karşısında aşırı duyarlılık gösterirler. Çinlilerin ne yapacaklarını hem Kore'de hem de Vietnam'da yanlış okuduk. Vietnam'da Çinlilerin ne yapmak istediklerini kestiremedik. Çünkü bizimle aynı sebepten yola çıkacaklarını varsayarak onları çok ciddiye aldık. Kore'de ise bunun tam tersi oldu. Ne derece ciddi olduklarını anlayamadık. Oysa çizgiyi nereden çektiklerini bize söylemişlerdi. Onlara inanmadık. Aynı şekilde Çinliler de zaman zaman bizim davranış zincirlerimizi yanlış yorumladılar. İşi ciddiyetle sarıldığımız durumları fark edemediler. Asya'ya gittiğimizde buradaki olayları Avrupa'da alışmış olduğumuz örüntülerle oturtmaya çalıştık. Oysa ortada böyle bir koşutluk yoktu. Çeklerle ortaklaşa paylaştığımız bir tarih, ortaklaşa paylaştığımız siyasal ve toplumsal kurumlarımız vardı. Güney Vietnamlılarla paylaştığımız hiçbir şey yoktu. Öteki kültürleri iyi tanırsak, kendi propagandamızın albenisine kapılmaktan da kurtulmuş oluruz. Belki de Vietnam batağına saplanmaktan daha başında kurtulurduk.
Kaynak Hall, E.T. 1976. Kültürler Niçin Çatışıyor? Çeviren Y. İzbul. Psikoloji Today.
Ünite destek bilgileri.
Ekolojik eşik. Canlıların yaşadıkları ortam ve onların bu ortama yaptıkları uyarlanmaların bütünüdür.
Değişme örüntüsü. Değişmenin belirli bir denge içinde ve değişen öğelerin karşılıklı ilişki bozulmadan yürütülmesi durumudur.
İlksel topluluk. İnsan toplumlarının ve toplumsal özelliklerin ilk halini temsil eden topluluktur.
Özcülük. Varlıkların tarihsel değişmesi ve onların mekansal farklılaşmalarını dikkate almadan onların özünü araştırmaya yönelen bakış açısıdır.
Kültür devrimi. Bir halkın yaşam tarzını, gelenek, görenek ve inanç biçimlerini kökten değiştirmeye yönelik siyasal müdahaledir.
Çok kültürcülük. Bir ülkede kültürel çeşitliliğin iyi ve arzu edilir olduğu fikri ve bu çeşitliliğin kültürel ve siyasal temsile yansımasıdır.